Ayrım 11.
Gülmemek için güç tutuyorlardı kendilerini. Orta boylusu, hep suyun içinde kalarak emekliye emekliye ilerleyelim dedi. Su daha da sığlaşınca karın üstü sürünelim. Kıyıyı iyice kolladıktan sonra çıkalım. Heye mi? Heye dedi uzun boylusu. Ama gülmüyorlardı artık. Bir uzak denizin içinden yavaş yavaş karaya yaklaşmaya karar vermiş, uzak çağların ayaklı, kollu su yaratıklarıydılar şimdi. İlerliyorlardı, sürünüyorlardı, ağır ağır. O ilk karaya çıkan yaratığın bütün sıkıntısını duymaya çalışıyorlardı, yaşıyorlardı. Sonra sırtları yavaş yavaş güneşten ısındığı yanmaya başladı. Göğüslerinde kumun batıcı haşırtısı artıyordu, çakıllar oynuyordu karınlarının altında. Ellerini aynı anda ürkek ürkek uzattılar, yaş ama suyun artık örtmediği kumlara doğru. Orta boylusu da, uzunu da, hiç yadırgamadıkları dört ön üyenin art arda kuma saplandığını gördüler. Yaş kumların örttüğü yerlerin, parmakların, pençelerin yukarısında pullar ıslak ıslak balkıyordu, bozumsu, yeşilimsi bir renk içinde. Karınlarını ürkek ürkek şişirdiler, başlarını kaldırdılar. Yavaş yavaş güçlükle sağa sola çevirdiler. Kumsalın üzerinde kocaman kocaman renk lekeleri vardı, tiz, diken diken sesler çıkaran. Donuk, kıpırtısız, çıplak, patlak gözlerinin iri yuvarlaklığını gördüler. Başları ağır ağır birbirine doğru söndüğünde. Sürüne sürüne çıkıyorlardı karaya. Yanından geçtikleri bir tahta parçasının kıyısından çıkmış bir çivi, uzunun böğründe uzun bir çiziğin ağrısını bıraktı. Az sonra pembeleşen ağrıdan birkaç damla kan sızdığını görünce orta boylusu "Bak kanımız hala kırmızı" demek istedi. Yanındakinin gözlerini gözleriyle amaçlayıp. "Acıdı yahu" demek istedi uzunu. İkisi de göz göze gelmiş duruyordu. Bakıştılar uzun uzun. Ağızları açıldı. Sesleri değil, homurtuları bile çıkmadı. Çıkamadı. 1969 9 Oyunu yeşiller kazandıkça en sulak, en verimli yerlere yerleşiyor, kentlilerin evlerinde, sarayda oturuyorlardı 10 yıl süreyle. Morlar kazandığındaysa 10 yıl ormanın içine çekilirler, kentlilerin sağladığıyla geçinirlerdi. Çok geçmeden kaynaştılar. Oyun ancak bir anının canlandırılması için oynanır oldu. Kentlilerden seçilmiş 10 mor oyuncu içinde kim bilir kaç tanesinin atası orman adamlarındandı. Taştık biz morlar, taş gibi donup kalıyorduk adımlarımızı attıktan sonra. Benim gözüm ondaydı, o da beni düşünüyordu biliyordum, benden başkasını görmüyordu. Yeşiller durmadan hep birlikte durumu gözden geçiriyor, kaşları gözleriyle anlaşıyorlardı. Onlar aralıksız kıpırdıyordu, boyunlarına asılı zincirlerin ucunda atları, köpekleri, karacaları savruluyordu, yerlerinde dönüp dönüp kendi aralarında. Ama tek bir söz söylemeden salt bakışarak, anlaştıkça. Onların piyadeleri kargı taşıyordu, nal taşıyordu, balta kement taşıyordu. İyice dağılmıştık artık alanın üzerinde. Birkaç kez tehlikeye girmiştim. Otel karşılayıcısının tutsak olmaya bakın deyişi usumdan çıkmıyordu ama tutsak olmak bana bağlı değildi. Üstelik tutsaklığı hiç istemiyordum. Amacım oydu, onu almaktı. Oyunda yeşiller ustalardan seçilmişti besbelli. Başkanın buyrukları gitgide seyreliyor, güneş batıya doğru kaydıkça kıpırtısızlığımızın verdiği yorgunluk artıyordu. Bilmem kaç hamleden sonra yan yerimde kaldı. Onu görememek, ona bakamamak günü karartıyordu çevremde. Başkan ustalıkla savunuyordu kentini, sularını, evlerini, sarayını. Bense istediğim tek şeyi yapamıyor, bakamıyordum ona. Karşımdaki sıralardan yüzlerce göz gözümün içine bakıyor gibiydi. Oysa bana bakmaları gereksizdi biliyorum. Onlar oyuna bakıyordu. Taşların insan olduğunu unutmuşlardı. Bizden beklenen de bu. İnsan olduğumuzu unutmak. Olduktan sonra. Ansızın seyircilerin tepeleme doldurduğu iki sıra kulesinin arasında kalan ulu bir kabağın ardından iki yeşil göz bana baktı. Ağacın ardından çıktı, alına girdi, bana doğru geldi. Sıska kulakları, burnu kavgalardan bereli bir sokak kedisi. Açtı, belli. Yanaştı, beni kokladı, bacaklarımı sürtündü. Seyirciler arasından bunu görüp gülenler çıktı ama sessizlik çabuk yamandı. Sıra bizdeydi, başkan düşünüyordu. Sonunda bana seslendi. Attığım adımla yeniden göz göze gelebildik. ilk olarak gülümsüyor gibiydi. Ben de gülümsedim. 9. masa. İncitme beni. Tözün ile Fred için. Herkesin, kim bilir, belki de ancak çoğu insanın demeli ya, giyinmek için uğraşıp didindiği bir dünyada insanların arkasını kat kat kalınlaştırmak için olmasa bile, kış aylarının acı soğuğu estiği zaman sırtını pek tutabilmek için çalışıp yaşadığı bir ülkede, soyunmaktan başka şey dilemeyen bir adamın masalı bu. Soyunup gelmişti bu ülkeye. Çıplaklığını bu sıcak adada hiç değilse yadırgamazlar, olmayacak sorularla kendisini canından bezdirmeye kalkmazlar diye düşünerek. Oysa bu adada da kış olur, açık denizden sert yerler eserdi ara sıra. Çok gerekince sırtına bir hırka geçirmek güç iş değildi eninde sonunda. Ondan ötesini istemiyordu zaten ama adamın tuhaftır varlığı durmadan artıyordu. Çalma çırpma ya da tecime girişme şöyle dursun, tepe mahallelere yararlanarak yiyecek, yakacak parasından artırdığı bile olmamıştı. Yüzyıllar önceki depremden sonra adanın batabileceği korkusuyla ellerine tepeye taşımış olanların torunları ardılarıydı bu tepe mahalleliler. Adanın en eski halkı, en eski ocakları sanıyla daha bir eli açık davranır, sofralarını, uslarını, keselerin daha bir eli açık tutarlardı. Adamın oturduğu ev, kıyı mahallelerinin okullara en yakın bir yerindeydi. Adam bu okulların hepsinde öğretmenlik ederdi değişik konularda. Bilgisini başkalarına aktarmak, aktarılmamış bir bilgisi kalmasın diye türlü alanlarda öğretim yapmak da bir çeşit soyunmaydı çünkü. İnsan soyuna soyuna deriye varır, onura, özsaygıya varır. Bunları yüzmek, koparıp atmak güçtür ya, soyunmayı yürekten benimsemiş kişi sırası geldiğinde, bu son adımı atmayı değer bildiğinde ölmesini bilir. Ne ki bir tek kez yapılabilecek bu işi böyle bir eylemin değerini anlayacak kişiler karşısında yapmak ister. Yanılır da sırası geldi diyerek olmayacak bir yerde girişirseniz bu işe acı bir masal olur çıkarsınız. Öğretim dışında bir de resmi yazışmalar istenirdi kendisinden, yazısı işlek, deyişi akıcı olduğu için. Bol bol yazışılırdı da, suda dışarıdan gelirdi adaya, unda. Adalılar balık satardı dışarıya, tepeliler kıyılıklarla birlikte aşağıda çalışırlardı. Ekmekler hala kıyı fırınlarında pişer, öyle çıkardı yukarıya. Depremden sonra evlerini tepeye kurmakla atalarının büyük bir bilgelik gösterdiğine inanırdı tepe mahalleliler. Oldukça eksiksiz bir düzen kurulmuştu adalarında. Deprem korkusunu içlerinde yaşatırlar, kuşaktan kuşağa bu korkuyu iletmeyi ödev bilirlerdi. Depremde kıyılar parçalanıp ufalanıp denize dökülmüştü. Adalıların çoğu ölmüştü o zaman. Evlerin çoğu göçüp denize dağılmıştı. Kalan adamlarla evler tepeye taşınmış, kıyı evlerinin arkasında kurulmuş olduğu için zarar görmeyen iş yerleri işlemlerini sürdürmüştü. Depremden sonra adaya gelenlerin ancak kıyıda yerleşmesine izin vermişti adalılar. Bunların da içinden en eski ocakların zaman zaman tepeye taşınmasını kabul etmişlerdi daha sonraki yıllarda. Adamın doğup büyüdüğü ülkede deprem nedir bilinmezdi ya da bilinmemecesinde unutulmuştu. Sarsılmayan bir topraktan her zaman daha çok ürün almak için, atılan her tohumdan herkesin de daha bol, daha güçlü tohum almak için uğraşılırdı. Yerdeki sular da, gökteki sular da insanların istediği ölçüde akar, yağardı. Gerekte görülen yerler, koca koca şehirler, koca koca bölgeler, saydam kubbelerle örtülmüş, sonsuz bir ılıman sürem içinde yaşatılırdı insanlar, hayvanlar, bitkiler. Bitkiler büyüdükçe böcekler de büyümüştü zamanla. Bunlarla, gerçi çok uğraşılmıştı, gene de tüketilememişti. Kurutulmamıştı kökleri, sayıları azaldıkça boyları büyüyordu. Elinden bardağı bıraktı. Masanın üzerinden aldığı bardağı bıraktı elinden. Çok önemli bir şeydi bu, soyunmak isteyen adam için. Çünkü o güne değin bir şeyi bilerek kırmak, bir kumaşı isteyerek yırtmak, öfkelenip elinin tersiyle bir şeyi devirivermek şöyle dursun, 10 yılda bir bardağı, bir gömleği, bir şişeyi kaza buya elinden düşürüp kırsa, bir yere takıp yırtsa, çarpıp devirse, saatlerce yerinmiş, üzülmüştü. Kırılana, yırtılana, devrilene değil. Değeri büyük de olsa, üzüldüğü, yerindiği alıklıydı. Böyle bir kazanın elinden çıkabilmesiydi, dikkatsizliğiydi. Ama kahvaltı sofrasından alıp taş döşeli tabandan 1,5 metre yukarıda 1-2 saniye tuttuktan sonra parmakları arasından bırakıverdiği bardağın şangırtısı kulaklarında denizin sürekli haşırtısı kadar bildik, dalgaların çatlayıp pöpürdemesi kadar hoş gelirken bardağın yıllarca andaç diye sakladığı sırça işleriyle ünlü uzak bir ülkede ustasının elinde biçimlendiğini gördükten sonra yanına alıp buralara getirdiği, gözünden esirgediği bardak olduğu usundan bile geçmedi. Öteki hayvanlar da büyüyordu. Sayıları azalıyordu da olsa insanlardan çaldıkları yiyecek payı artıyordu bu büyümeleriyle. Bir tohumdan daha bol, daha güçlü tohum alabilmek için ter döktükçe bu emeklerinin gitgide büyüyen bir payını böceklere, kemelere kaptırmak ağır gelmeye başlamıştı insanlara. Uzak dağ köylerinde yaşayan, aşağıların zenginliğini, büyüklüğünü, yıllar yılıdır inanılmaz bir masal dinler gibi dinleyen insanlar arasından ovalara, kentlere, şehirlere inenler artıyordu. Bunlar zenginlikten, o masal dünyasından paylarını almaya geliyor değillerdi elbet. Varlığına inanmadıkları şeyi edinmeye kalkacak kafada kişiler değildi onlar. Sorulduğunda, insan boyunca karıncalarınız varmış, filler boyunda kemeleriniz varmış, görmeye geldik diyorlardı. Sonraları yanıldıklarını anlıyorlardı ama pek azı dağlarına, köylerine dönüyorlardı. Fil boyunda değilse bile köpek boyunda kemelerin buğdayı yemesini, insan boyunda değilse bile dana burnu boyunda karıncaların ortalığı kemirmesini önleme savaşına katılıyorlardı. Yavaş yavaş da alışıyorlardı aşağıların yaşayışına. İnanamadıklarının gerçekliğini görüyor, kendilerini dağlarından indirmiş dev hayvan masallarına nasıl inanabildiklerine şaşıyorlardı. Tohumları, bitkileri korumak için her yıl insanlar yeni yollar arayıp buluyor, gitgide büyüyen masraflara katlanıyorlardı. Bulunan her yeni yolun ardından böceklerin, kemelerin de yeni bir yol arayıp bulduğunu kısa bir bozgun döneminden sonra bunların daha da güçlenerek verdikleri zararı artırdıklarını yılgıyla görüyor, izliyordu insanlar. Kendilerine yarattıkları rahatlığın başka yaratıklara da yaraması karşısında şaşkınlığa düşüyor, kendi durumlarını değiştirmediği ustalarına getirmedikleri için de büyüyen sorunları çözmek üzere daha yeni yollar arıyorlardı. Bu işlerin giderleri de artıyordu. İnsanlar yenilgiyi kabul etmemekle gösterdikleri yiğitliği aradıkları çözümlerin alıklığında buluyorlardı. Bu alıklığı görüp kavrayan, kendine başka bir yaşam yaratmak için usa sığmaz bir buluş gücünün zengin çeşitliliğini ortaya koyan yeni bir kuşak yetişmişti bu arada. Ne ki bu kuşağın bulduğu çözümlerin kimi başarılı sonuçlar verirken kimi de daha büyük sorunlar yaratıyordu. Köyleri bırakıp kentlere, kentleri bırakıp şehirlere, daha büyük şehirlere, en büyük şehirlere göçen ova köylülerinin ardından evcil hayvanların olsun, insanların olsun artık kovalamadığı yılanların, kemelerin, karıncaların, kollar halinde ortalığa döküldükleri insanların bulunduğu yerlere doğru belki ölümlerine, belki de daha büyük gelişmelerine doğru yola çıktıkları sık sık işitilir, görülür oldu. Adam bu sıralarda üstü kubbeyle örtülü en geniş bölgenin en iyi okullarından birini bitirmek üzereydi. Bir gece saat 2'den sonra evine dönerken ağzına dek dolu ergen çocuk boyundaki çöp tenekeleri kaldırım kenarına çıkarılmış bir dizi aydınlık dükkanın önünden geçmişti. Kocaman, tüyleri pırıl pırıl, cıva gibi bir köpek art ayakları üzerine dikilmiş, ön ayaklarıyla tenekelerden birini karıştırıyor, yanında dolanan çok daha küçük, daha bile güzel bir başka köpeği yenmeye değer bulduklarını atıyordu. Durmuştu adam, uzun uzun bakmıştı köpekleri. Sonra küçük köpek kaldırımdan aşağı inmiş, 85-90 kilometre hızla gelen bir arabanın altına girmişti. Büyük köpek arabanın ardından koşmuştu. 35-40 metre ötede küçük köpek arabanın altından kurtuluncaya dek. Araba gözden yetmişti bile. Küçük köpeğin çığıltısı karşı kaldırımın karanlığında erimiş gitmişti. Büyü de görünmüyordu artık. O gece düşünde arabalar durmadan insanlarla köpekler almıştı altına. Biraz ötede de artık tanınmaz biçimlerde kusmuştu onları. İnsanlarla köpekler birbirine iyice benzer hale geliyor, arabalar da aldırışsız hızla sürdürüyordu korkunç önemli yarışlarını. Ertesi sabah hazırlığa girişmiş, 3 gün sonra yola çıkmıştı. Bu adanın bir okulunda öğretmenliğe başladığı gün küçük köpeğin acı ürüyüşü kulaklarındaydı daha. Bardağı parçalarını toplamayı olsun düşünmeden kalktı. Ayaklarının altında çıtırtılar duya duya kapıya yürüdü, çıktı, okula gitti. Dalgındı. Öğrencilerinin, yazmalık öğrenen koca delikanlılardı bunlar, tedirginlik içinde kıpraştıklarını neden sonra fark etti. Kıyı evlerinin en üst sırasında, okullara en yakın yerde ilk yerleştiği evden çıkmamıştı bir daha. Öbür öğretmenlerin hepsi adalıydı. Kiminin evi tepede, kimininki kıyıdaydı. Okullar tepe mahallesiyle kıyı mahallesinin ara yerinde durduğu için daha tehlikesizdi. Öyle demişlerdi kendisine. Hiç değilse bu okullardan birinde yerleşebilselerdi, kendi evi olmadığına göre. Ama bu adam bu önerileri geri çevirmişti. Tepeliler bir zamanlar kıyılılardan eski oluşlarıyla böbürlenirlermiş, öyle anlatılırdı. Ne ki bu ayrımı çoktan unutmuş olsalar gerekti. Yıllardır buradaydı. Kimseden tepeli, kıyılı sözü işitmemişti üstünlük bağlamı içinde. Hoş, başka adalardan da gelip kıyı mahallelerine yerleşenlerin sayısı çoğaldıkça azınlıkta kalmak tepelilerin de işine gelmemiş olsa gerekti. Her yıl aşağıdan taşınanlar oluyordu tepeye. Ancak en yeni gelenlerden adanın kurallarına uymalarını istemekte tepeliler de kıyılılar da biraz katı davranırlardı o kadar. Bu öğretmen için deprem bir gerçeklik taşımıyordu ama yeni gelenlerin çoğunda öbür adalardan gelirken oranın eski depremlerinin korkusunu da içlerinde getirdikleri için olacak. Bu adalıların sürdürmeye çalıştığı tehlike duygusunun kolaylıkla yerleştiğini görüyor, biraz şaşıyor ama bu şaşkınlığını belli etmemeye de çalışıyordu. Adalılar için şöyleydi durum. Bir gün yeniden deprem olur, kıyılar bir daha parçalanıp ufalanıp denize dökülürse, kıyıda oturanların bir bölüğü belki kurtulurdu ama tersaneler, iskeleler, fırınlar gider, canlarını, evlerini kurtarmış tepeliler gene de aç kalır, açık kalırdı. Kıyılılarsa bir depremde biz de gideriz, fırınlarımız, gemilerimiz de diye düşünür, iş yerlerinin yukarılara taşınması yolunda pek arada bir de olsa yapılan önerilere kulak tıkarlardı. İnsanlarla birlikte işler de artıyor, işsizlikten ya da iş çokluğundan yanıkan çıkmıyordu. Öğretmenin de işi ne artıyor ne eksiliyor denebilirdi. Kazandığı para olsun, bu paranın alım değeri olsun hep aynı kalmış gibiydi. Zaten pek sınırlı olan gereksinimleri farkına varmadan da olsa soyunma ilkesine bağlı kalmakta başarı gösterdiğinden mi ne, daha da azalmış olsa gerekti. Ki varlığı artıyordu. Önceleri şaşmıştı bu işe. Sonra tedirgin oldu, korkuya kapıldı. Varlığının artışı büsbütün hızlanıyor gibiydi. Anlamıyordu bunu. Bu artan varlığı eritmek için düşünebildiği yolların hepsi onu büsbütün güç duruma düşürecekti. Ya bir şeyler alacak, yükünü artıracak, kendi deyimiyle giyinecekti, soyunacak yerde ya da bu bir şeyleri almakla herkesin dikkatini çekecekti. Çıldırdığını sansalar bir türlü adanın düzenine güvenemediği için para biriktirdiğini ya da parasını mala çevirmeye kalktığını sansalar bir türlüydü. Onun yabancılığı komşu adalardan gelenlerin yabancılığına da benzemiyordu. Kendi ülkesinde parasızlıkta bilinirdi, gönence erdikten sonra düşüp yeniden sıfırdan başlama durumu da. Oysa burada böyle şeyler ürkütücüydü. Yabancılara başlangıçta uygulanan, sonradan yumuşatılan o katı kuralların dışında kalmıştı adam bugüne dek. Şimdi yeniden hem de en sert biçimiyle yabancı görülü vermek, yıllarla uğraşıp kurduğu yaşama düzeni allak bullak edecekti. Böyle bir düzen kurmuş muydu gerçekten, yoksa kurduğunu sanmakla mı kalmıştı? Bu da kendisini ayrıca uğraştırmaya başlamış bir soruydu bu aralar. Mayıs ayının sonu geliyordu. Tatil başlayacaktı yakında. Sinek girmesin diye açık penceresinin kapalı tuttuğu perdesini çekince o sabah bir garip koku dolmuştu odasına, ciğerlerini. Bir bahçe kokusu gibi, bir demir yolu boyu kokusu gibi, bir araba onarım evi kokusu gibi. Birbirini tutmaz, aynı yerde bir araya gelmez kokular. Hepsi bir tek kokuda birleşiyordu gene. Bahçeleri düşündü. Demir yolu boylarını, araba onarım evlerini düşündü. Öbek öbek, çocukluğunun başka başka dönemlerinden arta kalmış imgeler üşüştü kafasına, gözünün önüne. Sonra hepsi üst üste bindi. Uzakta kalmış çocukluğuyla bu yeni yurdunun denizini, kokusunu, sesini, insanlarını içine alan büyük bir düzen içerisinde hepsini eritip kaynaştıran bir tek imge haline geldi. Adamın bütün parçaları yeniden bir araya gelmişti sanki. Bu bütünlenme anı belki pencereden gelen kokuyu sindire sindire içine çektiği 1-2 dakika kadar sürdü. Bu bütünlenmenin mutluluğu içinde pencerenin önünden ayrılıp musluğa gittiğinde bu duygudan da soyunması gerektiğini, bu duygunun içinden sıyırıp atacağı en önemli şey olduğunu düşünemedi. Bardağı elinden bıraktıktan epey sonra ayabildi. Ancak okula giderken. Bardağı kırmasının anlamına ansızın erdi. Ama iş işten geçmişti. O kendi parçalarını bir araya getirmişliği, o bütünlenme mutluluğu içine yerleşmişti artık. Sökülür gibi değildi. Soyunmayı başaramamıştı en temel noktada.